Ayrım 15. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 197. Genç kadın odadan çıkmak üzere olan genç adamın ardından "Şekerim," dedi. "Mutfağın lambasını söndürüver, olmaz mı?" Reşat hafifçe sarhoş mutfağın lambasını söndürüp sokak kapısından çıkarken bilek saati gecenin 3'ünü gösteriyordu. Her zaman böyle iple aşağı balkona sarkar, kalacağı kadar kalır, sonra Semra'nın sokak kapısından çıkıp patronun apartmanın kapısından girer, odasına kapanır, ipi de çekerdi. Gene öyle yapacaktı. Tam patronun oturduğu apartmanın kapısına gelmişti ki gecenin saat 3 sessizliğini homurtusuyla yırtan bir araba hızla geldi. Kuvvetli farlarıyla durdu. Patronu Osman'dı. "Nereden ulan bu saatte?" Reşat güldü. Patron anlamıştı. "Sarı karıdan mı?" "Malum. Sen bir gün karı yoluna gebereceksin ya, bakalım ne zaman." Reşat aldırmadı. Hemen her an, her vesileyle patronundan böyle şeyler işitmeye alışkındı. Asansöre girdikleri zaman asansörün turuncu ışığında Reşat'ın şiş dudağı, ezik burnuna dikkat ederek, birden kaç vakittir korkuyla beklediği Nura'nın ağabeyini hatırlayarak, "Ne yapacaksın şimdi?" dedi. Reşat da hemen anlamıştı ne demek istediğini. "Hiç," diye onu silkti. "Nasıl hiç? Herif çok sıkı. Suratından burnundan belli. Boş ver. Ya izini bulursa? Nasıl bulur? Seni pavyon kapısında nasıl bulduysa? Bakma. Ben o saatte kızın pavyona geleceğini tahmin etmemiştim. Gene böyle hiç tahmin edemediğin bir aksi tesadüf olursa..." "Patronumun canı sağ olsun." Osman memnun güldü. "Gene de can sağlığı ile bitmiyor," dedi. "Sen tedbiri elden bırakma." Asansör istedikleri kata gelmişti. Durdu. Çıktılar. Patron cebinden anahtarını çıkarıp kat kapısını açtı. Girip kapattılar. Ortalık sessizdi. Reşat'ın barındığı odaya girdiler. Patron, "İp pencerede mi?" dedi. Reşat unutmuştu bile. Pencerede. Koştu, gitti, aldı. Patron el fenerini adamın yüzüne tuttu. Yüzünün şiş ve eziklerini uzun uzun gözden geçirdikten sonra, "Yarın işe çıkma," dedi. "Ne yapayım ya?" Adam gitti. Odanın salona bakan penceresinin kalın tür perdelerini çekti. "İçeride yat." Reşat'ın aklı gitti. "Bütün gün mü?" "Hiç olmazsa yarın, akşama kadar." Reşat şöyle bir düşündü. Saat şu anda sabahın 4'üne geliyor. Yattım, uykuya geçtim diyene kadar 5, yani sabah. Uykuya geçsem en azından 8 saat, belki de 10 saat uyurum. Mesele yok, akşamı bulurum. Akşam ve yarına Allah kerim. Patron genç adamı uzun uzun gözden geçirdikten sonra, "Fazla düşündüm," dedi. Reşat sanki uykudan uyandı. "Yok canım, tamam. Bu suratla nereye çıkacağım peki? İş, benim yerime kimi alacaktın? Orasını düşünme. Hadi Allah rahatlık versin." Kapıyı çekti, çıktı. Reşat kapıyı içeriden kilitledi. Karyolasına olduğu gibi sırt üstü uzandı. Uykusuzluk, yorgunluktan gözleri yanıyordu. Amma da hareketli bir gece geçirmişti. Fakat asıl mühimi, İhsan kenefinin İstanbul'a kadar uzanmasıydı. Kız kardeşini de bulduğuna göre ya alır cehennem olur gider ya da Reşat'ı buluncaya kadar arardı. Arasa bile milyonda bir ihtimaldi. Esnedi uzun uzun. Ağzını gere gere, gözlerinden yaş gele gele. Uykusu vardı. Gözleri yanıyordu ama uyku tutmuyordu. Yumdu gözlerini. Yumruklarıyla uzun uzun ovdu. Nafile. Anlıyordu gene uyuyamayacağını. Belki geçecekti uykuya ama kim bilir, belki de sabaha karşı, hiç farkına varmadan. Kalktı. Çabucak üstünü başını soyunup pijamalarını giydi. Yeniden uzandı. Uyku tutsa da tutmasa da yatmalıydı. Sarı karı adam akıllı yormuştu gene. "Ulan ne karı be," diye geçirdi. "Sakız gibi, sülük gibi yapışıyor. Fakat neme lazım? Ateş gibi kadın. Dudakları." Birden başka dudakları hatırladı, elinde olmayarak. Müteahhitin ateşli, olgun karısının dudaklarını. Tıpkı tıpkısına birbirine benziyorlardı. Sahi o karı ne olmuştu acaba? Kocası tekmil mallarını hayır cemiyetlerine hibe etmiş, karıyı sepetlemiş miydi? Sepetlediyse ne olmuştu? Ne zaman, nasıl uykuya geçtiğinin gerçekten de farkına varamadı. Uyku, uykunun karanlık suları sonunda eski anıların düş haline gelişi. Beyoğlu'ndan geçiyordu rüyasında. Kalabalık kaldırımları, tellerde şimşekler çaktırarak geçen tramvayları, homurtulu otobüsleriyle Beyoğlu işte. Taksim'den Galatasaray'a doğru ağır ağır iniyor kalabalıkla birlikte. Birden o. Müteahhitin aldatıp paralarını deve yaptığı, sonra da adama haber verip belki de felaketine sebep olduğu karısı. Dur. Kadın elinde küçük, avuç içi kadar bir tabanca, simsiyah, ufacık deliğiyle namluyu gözleri hizasına çevirmiş. Beni neden aldattın? Şaşırıyor, korkuyor, belinin ortasından soğuk, buz gibi bir terdir boşanıyor. Ha, neden aldattın beni? Niçin felaketime sebep oldun? Yalan atıyor. Ben olmadım. Kim oldu ya? Şey, İhsan. İhsan mı? O mu haber verdi kocama? O haber verdi. Hiçbir şey olmamışçasına inanıveriyor, giriyor koluna kadını. Kadın eskiden olduğunca inanıyor. Kalabalığın içinde sarılıveriyor boynuna. Dudaklarını uzatıyor. Kalabalık, malabalık boş çeviremiyor. O da uzatıyor. Dudaklar birleşiyor. Birden bakıyor ki dudakların sahibi müteahhitin karısı değil, sarışın Semra. Ulan nereden çıktın sen? Semra kıs kıs gülerek bilmiyor musun? Diyor. Bilmiyorum ama benim kolumdaki şeydi. Kim? Bedia. Sarışın Semra öfkeyle kolundan çıkıp yumruklarını beline bir kenar mahalle karısı gibi dayayıveriyor. Kimmiş o Bedia bakayım? Şaşalıyor. Şey canım anla işte hani müteahhitin karısı vardı ya. Ben tanımıyorum. Bana ondan hiç bahsetmedin. Canım bırak şimdi onu. Sen varsın ve sen bütün kadınlardan başkasın. Sarışın Semra boynuna atılıyor. Şimdi de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin kalabalık kaldırımında değil, Semra'nın yatak odasında oturmuş. Birden kapı tekmeyle açılıyor. Elinde o ufacık, o avuç içi kadar tabancayla Bedia giriyor. Alçak, söyle bu kadın kim? Peki ama sen buraya nasıl geldin? Ben Semra'yı tanırım. Nereden? Semra benim çocukluk arkadaşım. Öyle değil mi Semra? Sarışın Semra başını sallıyor. Düş sahneleri birbiriyle ilintili olarak bir çağrışım hızıyla değişip duruyordu. Bir yerlerden uçtu. Taksi, taksiler, tren, otobüs, uçak. Bulutların üzerine çıkmıştı uçakla. Mavi gökte püfür püfür. Aşağıdan atılan bir tabanca kurşunu. Kurşun benzin de posuna isabet etmiş. Yangın ve uçağın binlerce metreden yere düşüşü. Sıçrayarak uyandığı zaman gün öğleye doğruydu. İskemle üzerindeki bilek saatine baktı. 11'i geçiyor. Dışarıda ayak sesleri. Kalktı, pencereye gitti. Sıkı sıkıya inik tül perdelerinin ardından salona baktı. Nermin'in annesi. Az sonra Nermin'in billur sesi. Anneciğim! Kadın elinde gazete. Canım! Genç kız incecik geceliğiyle yarı dekolte. Belli ki uykudan yeni kalkmış. Geldi, annesinin kucağına attı kendini. Ana kız sarılıp öpüştüler. Sonra konuşarak salonun arka kısmındaki odalarına geçtiler. Dışarıya bakan pencerelerde tül perdeler inik olduğundan o da hafifçe loşluğa bürünmüştü. Genç kız karyolusuna yüzü koyun uzandı. Hayırdır inşallah de. Kadın kızının yanına gitti. Karyolanın kenarına oturdu. Kızının saçlarını okşarken hayırdır inşallah dedi. Öyle güzel bir rüya gördüm ki. Nasıl? Kalkıp oturdu karyolada. İhsan kız kardeşini bulmuş. Hep birlikte köye gidiyorduk. Ah anne nasıl seviniyordum biliyor musun? Kadın içini çekti. Tahmin ediyorum yavrum. Allah hayırlısıyla o günü gösterse bir sefer. Nermin. Efendim anne. Ben de sizinle beraber miydim? Tabii anneciğim, rüyada da gerçekte de bizimle berabersin, bizimle beraber olacaksın. İhsan da tıpkı benim gibi düşünüyor. Seni ne kadar sevdiğimizi bilmiyor musun? Biliyorum yavrum, sağ olun, var olun. Nermin gördüğü düşü anlatmaya koyuldu. Neyse, tam trene bindik, tren hareket ederken polis geldi. Bizi tevkif etmek istedi. Bir yandan ben, öte yandan sen, nasıl yalvarıyoruz sorma. Fakat polisin dinlediği yok. Suçlu sizsiniz, illaki sizi tevkif edeceğiz diye tutturmuş. Derken üvey babam çıkıvermesin mi? Anne irkildi. Korkarım bu işte bir bit yeniği olmasın. Aman sen de anneciğim, rüya ne bit yeniği olacakmış. Tam bu sırada kapının zili. Ana ile kız bir an bakıştılar. Kimdi acaba? Nermin karyoladan atladı. Sırtına pazan sabahlığını aldı. Kapıyı açmaya koştu, açtı kapıyı. İhsan, yanında da hiç tanımadığı bir genç kadın. içeri girdiler. İhsan Memnun sevinçten gözleri parlıyordu. İşte dedi. Nihayet buldum. Kız kardeşim Nuran. Birden çılgına dönercesine sevinen Nermin annesinin bulunduğu odaya avaz avaz koştu. Anneciğim müjde, müjde anneciğim. Anne merak içindeydi. Hayrola? İhsan kız kardeşini bulmuş getirdi. Gel bak. Sahi mi? Vallahi sahi ha. Annesini elinden salona çekti. Yaşlı kadın kızının ardından sürüklendi. O da sevinç içindeydi. Nuran'la İhsan ayakta dikiliyorlardı. Nermin sevinçten yarı deli, Nuran'ın boynuna sarılıyor, yanaklarını öpüyor, öpüyordu. Ah kardeşim, canım kardeşim. Öylesine bir mutluluk içindeydi ki Nuran, sevinçten ağlıyordu. Akşam bütün gece ağabeyinden dinlediği sevgili buydu demek. Heyecan içinde birer kıyıya oturdular. Hepsi memnun, hepsi neşeli. İhsan, bütün gece konuştuk Nuran'la dedi. O da tıpkı bizim gibi düşünüyor. Birden sustu. Sordu sonra. Evde kimse var mı? Nermin, yok canım dedi, kimse yok. Annesi ekledi. Hiç kimse yok yavrum. Dilediğin gibi konuşabilirsin. Reşatsa tül perde ardında soluğu kesilmişçesine dışarıya can düşmanına bakıyor, konuşmalarını dinliyordu. Nermin bir ara heyecanla ne iyi, ne iyi, hemen bu akşam kaçalım dedi. Reşat korku içinde titriyordu. Bu ne müthiş bir rastlantıydı. Peki ama ne yapacaktı? Konuşmaların uzayıp gitmesinden anladığına göre çeteyi polise haber verip hemen bu akşam yolu tutacaklardı. Mani olmalıydı buna. Ne yapıp yapıp patronu Osman'a haber uçurmalıydı. Kulak verdi. Dışarıda konuşma sürüp gidiyordu. Polise telefon edip evden uzaklaşalım. Uzaklaşalım, hemen uzaklaşalım. Nermin hemen dedi, hemen. Bu pis insanlara artık tahammülüm kalmadı. Hepsi öyleydi. Nuran bile artık Yeşilçam sokağıyla birlikte İstanbul'a da doymuş, usanmıştı. Annemin vasiyetini yerine getirmek için bundan böyle abimin kanadı altına sığınacağım dedi. O nasıl uygun görürse öyle yaşayacağım. Dilerse ölüme bile giderim. Hem de seve seve. Gideceğiz buradan. Bu pis insanların arasından uzaklaşacağız. Uzaklara, çok uzaklara gideceğiz. Hani şu kırmızı kiremitli evimize gideceğiz. Her şeye rağmen Nermin'in annesi korku içindeydi. Bir ara Nermin dedi. Duvarların kulağı olduğunu unutma. Reşat heyecandan soluk alamıyordu. Demek mesele bundan ibaretti. Bunlar her nasılsa tanışmışlar. Birden aklı nasıl tanıştıklarına yatıverdi. Kızın kaybolan anahtarlarını bir şoförün getirdiğini duymuştu Osman'dan. Demek buydu. Öyle ya, şofördü de aynı zamanda. Fazla durup düşünecek zaman değildi. Osman'a nasıl haber ulaştırmalıydı? Dışarıda onlar çıkamaz. Telefon yok bu odada, haber veremez. Akşamı Osman'ın gelmesini bekleyemez. Çünkü belki de hemen az sonra gidip polise telefon edebilirlerdi. Ne yapmalıydı? Birden gözüne pencere ilişti. Kafasında şimşek çaktı. Tamam. Hemen giyinip iple Sarı Semra'nın balkonuna inmeli. Kadına hiçbir şey belli etmeden güya onu okşamaya gelmiş gibi yapmalı. Sonra da bir şey bahane ederek dışarıdakilere en küçük bir tıkırtı bile yansıtmadan çabucak giyindi. Giyinirken de kulağı dışarıdaydı. Bir parça paramız var. Bu bizi arkadaşınızın köyüne götürür. Bende de var biraz para. Zaten arkadaşımın köyüne gitmek mesele değil. Beni asıl düşündüren, kız kardeşinin başına çorap ören serseri mi? Evet. Hayır İhsan, onunla uğraşmayacaksın. Ben istemiyorum. Durumu polise hemen haber verip, kaçalım. Kaçalım. Evet, evet, hemen. Reşat bütün bunları dinledikçe deliye dönüyordu. Ya bu milyonda yarımlık rastlantı olmasa da polise haber verseler, kıskıvrak bağlatsalardı onları. Geçirecek vakit yoktu. Karyolanın hemen altına uzanıp ipi aldı. Pencereye geldi. Titreyen elleriyle ipi pencereye bağladı. İyi ama nasıl sarkacaktı aşağıki balkona? Gündüzdü. Ortalık günlük güneşlik. Çevreyi gözden geçirdi. Kocaman kocaman dev apartmanların arkalarını döndü bir çöplüktü aşağısı. Gerçekten de apartmanlar sanki mahsustan arkalarını dönmüşlerdi. Açıkçası görünürlerde kimseler yoktu. Tam pencereye çıkmaya karar vermişti ki karşı apartmanın tuvalet penceresinde gene o müsibet koca karı bakıyordu. Hem de şüpheli şüpheli. Sanki bir şeyler sezmişti. Reşat okkalı bir küfüre pencereden çekildi. Sırası mıydı? Ulan sırası mıydı be? Pencereye yeniden gittiğinde koca karı yerinde bulamadı. Tamam dedi kendi kendine, hadi. Ucu sıkı sıkıya bağlı ipi aşağı balkona bıraktı. Sonra pencereye çıktı. İpe tutunarak aşağı sarkarken bir çocuk, afacan bir çocuk, ta sağdaki balkondan bağırmaya, ortalığı yaygaraya boğmaya başladı. Aa anne, anneciğim koş, koş koş. Bir şeyler, bir patırtı, bir koşuşma. Reşat duymadı gerisini. Balkona ayağını basmıştı. Balkon kapısını itip içeri girdi. Kimseler yoktu. Anlaşılıyordu ki Semra evde değildi. Evden hızla çıktı. Yakın benzinciye adeta koşarak gitti. Aklı başında değildi. Birden kendini topladı. Ne yapıyordu? Deli miydi? Benzincinin yanında durumu nasıl anlatabilirdi? En iyisi umumi bir telefon kulübesi. 150 metre kadar ötedeki umumi telefona koştu. Numaraları acele acele çevirdi. Alo? Karşı tarafta telefona Osman çıkmıştı. Evet, kimsin? Reşat mı? Sen misin? Ne var? Birden yumruk yemişçesine sarsılarak telefonu kapattı. İstiklal Caddesi'nin tünele giderken arka sokaklarından birindeki pavyonun alt katında, çoğu geceler kaçak kumarhane olarak çalıştırdığı bölümündeydi. Telefonu çabucak kapattı. Adamları hayretler içindeydi. Hayrola patron? Kara suratı öfkeden mosmor kesilerek ihanete uğradık, dedi. Geçirecek vaktimiz yok. Hemen eve gitmeliyiz. Hadi. Telefonu yeniden açtı, numaraları hızlı hızlı çevirdi. Alo, sen misin Veli? Baskın ihtimali var. Derhal malları kamyona yüklet. Anadolu'ya hareket et. Hemen hemen. Sonra görüşürüz. Arkadaşları hazırdı. Tabancasını yoklayıp iki arkadaşıyla birlikte pavyondan hızla çıktı. Siyah hususi pavyonun önündeki kaldırıma park edilmişti. Atladı. Olanca hızıyla kestirme yollardan apartmana geldi. Maksadı başkaydı. Telefon etmiş veya etmemişler. Eve herhalde gidecek, önce hainleri bir odaya kapatıp zararsız hale getirecek, sonra da gizli yerlerden mallarını alacak, paralarını alacak, ondan sonra da duruma göre. Ya hainleri birer kurşunla temize havale edip canlarını cehenneme yollayacak ya da ilişmeyecekti. Arabayı apartmana hayli uzakta durdurup indiler. Telaşesiz adımlarla apartmana geldiler. Asansör, kata çıktılar. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi kapının ziline bastılar. Zil sesi içeride yansıdığı sıra İhsan içerideki telefonda durumu polise bildirmiş, apartmanın adresini vermişti. Nermin koşarak geldi. Mahvolduk İhsan. Telefonu çabuk kapat. Üvey babam geldi. İhsan telefonu kapamadan önce ekledi. Geldiler. Hayatımız tehlikede. Kapatıyorum. Nermin'in annesi kapıyı açmamış, oyalanıyordu. Zil sesi tekrarlanırken İhsan kız kardeşi Nuran yan odalardan birine geçip kapıyı içeriden kapattılar. Tam zamanında kapatmışlardı çünkü Osman cebinden anahtarını çıkarıp kapıyı açmış, içeriye heyula gibi girerek kadının karşısına dikilmişti. Bu kapı neden geç açıldı? Nermin koşarak geldi. Annem tuvaletteydi. Osman yemedi ama yemiş göründü. Sen neredeydin? Ben de yatıyordum. Sert bir bakıştan sonra içeriye hızla geçti. Mal torbalarını aldı, paralarını aldı, dışarı çıktı. Gidecekti. Hemen gitmeleri, buradan kaçmaları gerekti. En doğru hareket bu olacaktı ama gene de eşelemekten kendini alamadı. Misafirleriniz gittiler mi? Anayla kız yıldırımla vurulmuşa döndüler. Kız anasına baktı, anası kıza. Ha? Dedi Osman. Kadın ve misafiri. Müthiş bir tokat. Kadını kızına çarparak yere yuvarladı. Nermin'in çığlığı. Ok yaydan fırlamıştı bir kez. Bir tokat da ona. O da vahşi bir çığlıkla yere yuvarlanmış, anasının üstüne düşmüştü. İhsan için artık durulacak zaman değildi. İçeriden ok gibi fırlayıp geldi. Osman'ın üzerine atıldı ama hata. Büyük bir hata yapmıştı. Osman o anda tabancasını çekip öldürebilirdi. Öyle yapmadı. Hatta aklına tabanca filan gelmedi. Hiç ummamıştı içeride saklı olduğunu. İhsan, Osman'la birlikte üç kişiyle yumruk yumruğa dövüşmeye başlamıştı. Masa, iskemleler devriliyor, vazolar düşüp parçalanıyordu. Bu sırada polis ekibinin canavar düdükleri. Osman'ın aklı başına geldi birden, ne uğraşıp duruyordu. İhsan'ı bir yumrukta bayıltarak adamlarının yardımıyla Nermin'in yatak odasına sürükledi. Sonra Nermin'le annesini, kapıyı üzerlerine kilitledi. Bütün bunları dehşet içinde izleyen Nuran ise gık diyemiyordu. Osman hemen soğukkanlığını takınmıştı. ''Bana bakın'' dedi. ''Hemen kaçalım.'' Adamları heyecan içinde, ''Ekip geldi patron, nereye, nasıl kaçacağız? Gelin.'' Reşat'ın saklı olduğu odaya daldı. Ama biliyordu içeride Reşat'ın olmadığını. Çünkü meseleden haberdar olunca iple sarı karının balkonuna sarkmış, oradan telefon etmeye gitmişti. Besbelliydi bu. Kapıya bir omuz, bir omuz daha. Dışarıda canavar düdüklerinin yaygarası. Beşinci omuzda kapı rezelerinden oynadı ama şimdi de ekip apartman kat kapısına gelmiş, boyuna zil çalınıyordu. Aldırma dedi. Gelin siz de bir iki omuz vurun bakalım. Genç, yakışıklı, romantik bir delikanlı olan Necdet yaklaştı ilkin kapıya. Bir omuz, bir omuz daha. Komik yapılı, çekil çekil dedi. Çekil de elinin hamuruyla. Kapının zili ise dehşet saçıyordu koca apartmana. Dışarıda meraklı bir kalabalığın toplandığı anlaşılıyordu. Geçirecek vakit yoktu. Osman komik arkadaşını da çekip yeni bir omuz. Kapı ardına kadar açıldı. Açılan kovuktan girdiler. Hazır ip de pencereye bağlıydı. Hadi dedi. Sark bakalım. Sarı saçlı mavi gözlü Necdet korku içinde sarktı. Sonra kısa boylu kara kuru. Bakışı en tehlikeli anlarda bile insana katıla katıla gülme hissi veren Supi sarktı. Osman'a sıra geldiği zaman kapının ısrarla çalınışı Nuran'ı artık yerinde duramaz hale getirmişti. Ne olursa olsun koştu kapıyı açtı. Ekip içeriye yıldırım gibi girdi. Hani neredeler? Nuran'ın korkudan neredeyse dili dolaşmıştı. Bu buradan diyebildi. Zaten memurlar da kırılmış kapıyı görmüşlerdi. Şef koştu içeri girdi. Pencereye yaklaşınca işi anlayarak alt kata sarkmışlar. Derhal apartman kapısını tutun emrini verdi. Osman ve arkadaşları bu sırada sarı kadının kat kapısına gelmişlerdi. Memurlar çıkıncaya kadar kapıdan fırlayıp Osman'ın ardı sıra merdiveni ağır ağır indiler. Çünkü bütün apartman halkı merakla üst katı fırlamıştı. Apartmandan tam zamanında büyük bir sükunet içinde çıktılar. Arkalarından çığlıklar gelmeye başladı. ''Kaçıyorlar, kaçıyorlar, tutun! Yakalayın, kaçıyorlar, kaçıyorlar!'' Artık duracak zaman değildi. Aşağıda apartman kapısı önündeki ekip arabaları memurlar da yetişmişlerdi. Tabanları çılgın gibi kaldırdılar. Bir sokak, bir sokak daha. Ama felaket an be an artıyordu. Semtin çocukları bir kısım büyüklerle birleşerek ve kovboyculuk oynarkenki heyecan içinde arkalarından yıldırım gibi geliyorlardı. Osman şaşırtmaca yaparak ara sokaklardan bir sokak, bir sokak daha yeni bir sokağa daldılar. Büyük apartmanların adeta öğle uykusuna yattığı tenha bir sokağa heyecanlarını toplamış sakin adımlarla girdiler. Osman sağa baktı, sola baktı. Kimseler yoktu görünürlerde. Ani bir kararla kocaman bir apartmanın kapısından rastgele girdiler. Asansöre bindiler. Kapılar kapandı. Osman'ın parmağı asansörün en üst kat düğmesine bastı. Portakal ışıklı asansör omurtuyla en üst katta durdu. Çıktılar. Osman tabancasını çekmişti. Hiç vakit geçirmeden zile bastı. İkinci basışa lüzum kalmamıştı. Kapı açıldı. Sarışın güzel bir genç kadındı kapıyı açan. Osman'ın tabancasını görünce baygınlıklar geçirerek dili tutuldu sanki. Ne bağırmak ne de buna teşebbüs. Osman ardında iki arkadaşı girdiler. Osman genç kadının ağzını kapatmıştı eliyle. Kovalanıyoruz. Bizi ele vermezsen korkma. Hemen gideceğiz. Sana hiçbir zararımız dokunmayacak. Gözleri yuvalarından fırlamış kadın kanadını bile kımıldatacak halde değildi. Osman onu kucakladı. Yerdeki ağır halıların üzerinden yatak odasına götürüp karyolasına yatırdı. Komik Supi Necdet'i dürttü. Karı nasıl karı? Sarı saçlı, mavi gözlü Necdet, sırası mı be? Dedi. Kalpsiz. Ne o? Bakıyorum, gene asaletin kabardı. Sokakta derinden derine insan sesleri uğultu başlamıştı. Bu sokağa girdiler, bu sokağa. Ben gördüm girdiklerini komiser bey. Ben senden önce gördüm, aval. Gerçekten de sokak o sakin sokak meraklı insanlarla anından doluvermişti. Ekip şefi telaş içinde sağa sola bakıyor, bir takım emirler veriyordu. Sokağın iki başını tutun, hiç kimseyi bırakmayın. Ellerinde teneke ya da tahtadan tabancalarıyla çocuklar hemencecik yepyeni bir hırsız polis oyunu hazırlayıvermişlerdi. Karakuru, Sırın gibi veznadarın oğlu Erdal ekip şefi oluvermişti. Kendinden boyca hatta yaşça küçük, büyük çocukları kumandası altına alıvermişti. Sokağın iki başını tutun, hiç kimseyi bırakmayın. Ekip şefi kızdı. Hadi bakalım, hadi buradan yalla. Erdal sertçe baktı şefe, bir şey söylemedi. Arkadaşlarına döndü. Gidip başka sokakta oynayalım. Erdal'ın ardında yaygaracı çocuklar kalabalığı halinde sokaktan çıkarlarken ekip şef arkalarından sert sert bakıyordu. Sonra yanındaki memurlara döndü. Bu sokağa girdiği muhakkak, dedi. Ne dersiniz? Onlar da aynı kanıdaydılar. Bizce de muhakkak şefim. Şef sağda ve soldaki yüksek apartmanlara baktı. Arayacağız, dedi. Başka çaremiz yok. Apartmanlar dikkatle, ağır ağır aranmaya başlandı. 15. ayrımın sonu sayfa 211.